Ayrım 25, sayfa 281. 8. bölüm. Köyün içi artık civcivden, tavuktan, horozdan geçilmiyordu. Bunu gören Salman'ın da koltukları kabarıyordu. Dağın kayalık doruğundan köyün üstüne doğru bir kartal havalanmaya görsün. Salman tüfeğini kaptığı gibi. Bu sabah da daha günün ucu görünmüştü ki kayalıklardan 3 kartal yan yana köyün üstüne gelmeye başladılar. Salman sevindi ve kartalların iyice yaklaşmasını bekledi. Kuşlar geldiler, tam İsmail Ağa'nın konağının üstünde alçalarak dönmeye, başlarını yan yatırıp aşağıdaki avlarına bakmaya başladılar. Ev aralıklarında civcivler yumak yumak sarı kaynaşıyorlardı. Salman sanar ağacının altında eli tetikte bekliyordu. Birden arka arkaya 3 kurşun, 3'ü de aşağıya sağılmaya başladılar kanatlarını dürüp. Salman gez göz arpacık, kartalların 3'ü de kanatları darmadağın, tenger menger gökten aşağıya indiler. Çocuklar kuşların düştüğü yere koşuşup, biri cansız, ikisi de yarı canlı kartalları aldılar. Kanatlarının ucundan yakalayıp ırmağın kıyısına doğru sürüklemeye başladılar. 3 kurşun sesiyle bütün köy dışarıya uğramıştı. Gökten sallanarak dönerek inen çarpılmış kartalları, utku kazanmış bir komutan gibi avluda, başı dik gidip gelerek dolaşan Salman'ı gözlüyorlardı. Bugün az sonra Adana'dan İsmail Ağa'nın aldığı fayton gelecekti. Bunu bütün köy biliyor, Salman da bekliyordu. Günlerdir köyde bu arabanın sözü ediliyordu. Herkesin gözü yoldaydı. Kuşluklayın gün kızdırırken 2 lekesiz kırat koşulu araba öte geçede salın iskelesinde gözüktü. Araba orada gözükür gözükmez köylüler, kartallarını bırakan çocuklar arabayı görmek için koştular. Kayalığın dibindeki iskeleye gelip yığılıştılar. Araba çoktan sala bindirilmiş, birkaç kişi tele asılmış, hızla bu yana salı çekip getiriyorlardı. Sal geldi, iskeleye yanaştı, köylülerden çıt çıkmıyordu. Hayranlıkla bu yağlı gibi duran, körüğü ışılayan arabaya gözlerini dikmiş kalmışlardı. Arabaya koşulu atlar besiliydiler, yerlerinde duramıyorlardı. Salın üstünde her atın başını 2 kişi tutuyor, onlar da bu her an patlamaya hazır atları zor zapt ediyorlardı. Atların koşumlarının bir kısmı özellikle dizginlerindeki halkalar, tokalar gümüş savatlıydı. Alınlarındaki mavi boncukların içinde altın çekirdekler vardı. Arabanın basamaklarındaki fenerlerindeki pirinç parçaları altın gibi parlatılmışlar, güne gelince yalp yalp ediyor, insanların gözlerini alıyorlardı. İncecik tekerlekler çok parlak kırmızıya boyanmış, üstlerine de mavi kara ak çizgiler çekilmişti. Arabanın içi çok sarı deridendi, arabacı da seyisle süslüydüler. Araba saldan kolaylıkla indirildi. Atlar gemlerini geviyorlar. Bir an önce arabaya asılıp onu dolu dizgin uçurmaya can atıyor, eşiniyorlardı. Araba köye doğru yol alırken köylüler ikiye ayrılıp yol verdiler. Tam bu sırada da süllü, gemlere asılan atları kırbaçladı. Araba bir toz duman içinde kalarak ortalığı toza boğarak köye girdi. Kalabalık da arkasından bir hayranlık çığlığı kopardı. Çocuklar, yeni yetmeler tozu dumana katmış giden arabanın ardınca koştular. Araba geldi, avluda durdu. Atlar daha hızlarını alamamışlar, körük gibi soluyor, eşiniyorlardı. İsmail Ağa ile Mustafa gülümseyerek ağır ağır merdivenlerden indiler, arabanın yanına geldiler. Mustafa önce şöyle uzaktan arabanın, atların yöresinde her şeyi inceleyerek dolaştı. Mutluluğundan uçuyor, gözü arabadan başka hiçbir şeyi görmüyordu. Usul usul tadını çıkararak yaklaşıyordu arabaya ve yaklaştıkça araba bir hoş taze deri, bir hoş yağ kokuyordu. Mustafa böylesine bir korkuyu ilk olaraktan alıyor, bir çeşit başı dönüyordu. Coşkusundan ne yapacağını bilemiyor, körüğü, tekerlekleri, koşumları, fenerleri teker teker elliyor, başı dönüyordu mest, bulutların üstünde uzaklara gidiyordu. Hiç farkında olmadan çocuk kendisini arabanın içinde buldu. Arabanın içi de başka türlü kokuyordu. Mustafa bir kedi gibi arabanın her köşe bucağını kokluyor, arabadan iniyor, altına, tekerleklerin aralarına giriyor, çıkıyordu. İsmail Ağa ise orada durmuş bu güzel arabaya, atlara, koşumlara şehvetle bakıyor, oğlunun devinimlerini izliyor, gülümsüyordu. İskeleye kadar arabayı karşılamaya gitmiş yaşlı köylüler yavaş yavaş dönüyor, avlu duvarının dışında birikmiş öteki kalabalığa katılıyorlardı. Salmanlar ağacının altında kayalıkların ucunda oturmuş kalmış, kalabalığı arabanın durduğu yere yan dönmüş, başını çevirip de bir kere olsun parlayarak coşup gelen arabaya bakmamıştı. Mustafa ise bugün her ne sebeptense onu hiç görmemişti. O gün uyandığından beri hep arabayı düşlemiş, araba geldikten sonra da gözü başka hiçbir şey görmemişti. Arabayı, bu arabanın koşumlarını, pırıl pırıl boyalı tekerleklerini, boya kokusunu çok sevmişti. Atların uzun yeleleri de sarkıyordu koşumların üstünden, boyunlarından aşağı. İsmail Ağa, Süllü dedi, Mustafa'yı bindir de arabaya köyün içini dolaştır. Kale ardına, Burna, nereye isterse götür de gezdir. Baş üstüne dedi Süllü, arabaya atladı. Faytonu kolaylıkla döndürdü, avludan çıktılar. Sessiz kalabalık gene ikiye ayrıldı, aralarından geçtiler. Çocuklar gene arabanın ardına bağırışarak düştüler. Mustafa arabanın içine tam orta yere dimdik kurulmuş, içinde sonsuz bir mutluluk, sevgi çağlayanı, bütün şu yöredeki çocukların, insanların hepsinin en üstünü, en mutlusu, en kıvançlısı olduğunun düşüne kapılmış, gözlerini tattan yummuş, ağır ağır sallanarak köyün içini dolaşıyorlardı. Bu kıvançtan, tattan, mutluluktan ölme düşü uzun sürmedi, gözlerini açan çocuk, ''Sür!'' dedi Süllü'ye, ''Sür kırbaçlı atları, atlar uçsun, sür!'' Süllü atları kırbaçladı, atlar şaha kalktılar. Bir anda önlerine çıkan tavukları yöreye savurtarak toz duman içinde köyü çıkıp kale arkasını buldular. Oradan ırmak kıyısınca ta Gökburun'a kadar vardılar. Süllü Gökburun kayalıklarının ucunda atların başlarını çekmeden o hızla arabayı geriye döndürdü. Mustafa ayağa kalkmış, arabanın sağ yanındaki pirinç kola yapışmış, kendisini hızın delice esen yerine coşkusuna kaptırmış. Sür diye gırtlağını yırtarak bağırıyordu. Sür Süllü, kırbaçla! Süllü besili güçlü atların dizginini sonuna kadar bırakmış, kırbacını üst üste şaklatıyordu. Böylece araba uçarak köyün içini geçip aşağıya, Karaçalılığın üstündeki dağın dibindeki yola vurdu. Orada sakız ağacının bir tepe gibi gür dallarıyla yükseldiği derenin başında durdular. Atların ağızlarından köpükler saçılıyor, karınları inip inip kalkıyor, gürültüyle soluyorlardı. Donları süt beyaz aktan, koyu bir boza dönmüştü terden. Yerlerinde duramıyor, habire dizginlerini gerip ileri atılıyorlardı. Mustafa çığlıklar atarak, ''Sür, sür, sür!'' diyordu, ''Sür!'' Ve Süllü onun coşkusunun, kıvancının, sevincinin serine kapılıp arabayı sürüyordu. İsmail Ağa'yı bu delice hız korkutmuş, oğlunun sevinç, coşku çığlıkları kendine getirmiş, yolun kıyısına kadar koşmuş, arabayı durdurmak istemiş. Süllü onu ne görmüş ne de duymuş, köyün içinden yel gibi bir sevinç çığlığı olaraktan gelip geçmişti. Böyle birkaç kere köyün içinden eserek, atların nalları taşlarda kıvılcımlar çıkararak geçtikten sonra solukları kesilmeye başladı, hızlarını yitirdiler. ''Dur Süllü!'' diye bağırdı İsmail Ağa. Süllü neye uğradığını bilemeden atların başını çekti. ''Buyur ağa!'' ''Çok hızlı sürüyorsun Süllü!'' Mustafa arabanın içinde tepinerek çılgıncasına bağırıyordu. ''Durma! Durma! Sür Süllü! Kırbaçlı!'' ''Eve çek Süllü!''
''Olmaz!''
''Oğlum, atlar yoruldu!''
Yorulsun.
Mustafa gemi azıya almış tepiniyordu.
Olmaz.
Kırarcasına da yapıştığı pirinç kolu sallıyordu. Hadi gel oğlum, eve gidelim. Mustafa yapıştığı koldan ayrılmıyordu. İsmail Ağa bir süre Mustafa ile cebelleştikten sonra onunla uğraşmaktan vazgeçti. Gülerekten, Süllü dedi, Mustafa'm ne isterse onu yap. Haydi sür atları, kırbaçla. Süllü birden hayda diye bağırarak atları kırbaçladı. Araba yayından çıkan ok gibi bir anda köyün içinden çıktı. Mustafa kola yapışmış, bir gülme deliliğine tutulmuş, hiç durmadan gülüyor, oynuyordu arabanın içinde. Mustafa'nın bu fayton oyunu bir hafta 10 gün böylesine sürdü. Araba boş durduğu sıralarda da çocuk arabadan ayrılmıyor, arabanın içinde tekerlekleri arasında dolaşıyor, körüğünü indirip kapatarak fenerlerinin camını, pirinçlerini, tekerleklerinin boyasının tozunu silerek, parlatarak uğraşıp duruyor, sonra da yorgun düşüp faytonun içinde kıvrılıp uyuyordu. O kuş tuttu, birlikte salmandan korktu, pıslan patır oynadığı arkadaşlarını unutup gitmiş, onların yüzüne bile bakmamış. Arabaya bir tanesi, örneğin Kuş Mehmet yaklaşacak olunca da Süllü onları kovalamış, sanki Mustafa da bunu görmemişti. Bir sabah Süllü atları ahırdan çeker arabaya koşarken Mustafa salmanla karşı karşıya geldi. Salman ona öyle bir bakıyordu ki çocuk tepeden tırnağa ürpererek olduğu yere çakıldı kaldı. Süllü arabayı koştuktan sonra haydi Mustafa dedi, bin. Bin de babanla birlikte kasabaya gideceğiz. Mustafa yerinden kımıldayamıyordu bile. Yüzü sapsarı kesilmiş, dişleri kenetlenmişti. Süllü bunun farkına vardı. Ne oldu sana böyle Mustafa diye korkuyla sordu. Öldürecek diye inledi çocuk. Kim? O dedi Mustafa, o Salman. Süllü güldü. O elinden gelirse herkesi öldürecek. Allah'ı bile dedi. Mustafa'yı kucakladı, götürdü arabaya koydu. Korkma dedi. Öylesi köpekler karıncayı bile öldüremezler. Bu sürüngenlerin güçleri yalnız gökteki fıkara kartallara yeter. Ne korkuyorsun öylesi itten? Elinde bir tüfek var diye. Baksana boyuna şunun bir karış. Baksana suratına şunun. Hiç adama benziyor mu? İnsan böylesi adama da hayvana da benzemez bir yaratıktan hiç korkar mı?
Korkuyorum dedi Mustafa.
İsmail Ağa yukarıda sofada gözüktü. Hazır mısın Süllü diye sordu. Sapı fil dişi altın kakmalı tabancasını kuşanarak merdivenlerden aşağıya iniyordu. Dimdik, kendine güvenmiş. Mustafa Süllü'nün ellerine sarıldı.
Ne olursun Süllü emmi dedi, ne olursun. Allah'ını seversen benim ondan korktuğumu babama söyleme. Hem ben ondan korkmuyorum ki. Sana şakacıktan söyledim, olur mu?
Olur dedi Süllü, söylemem. Ama sen ondan hiç korkma. Babam bir eliyle onun gırtlağına basıverir, şöylece onun gözleri dışarıya pörtler ölüverir. Salman'ın yüzüne, gözlerine öykündü. Az önceki sapsarı yüzlü Mustafa Süllü'nün oyununa kapılıp kahkahayla gülmeye başladı. Salman az ötede durmuş, kaktüslerin duldasında bütün konuşulanları duyuyor, Süllü'nün ağzına yüzüne öykü düşünü görüyordu. İsmail Ağa sevinçle arabaya bindi, Mustafa'yı kucakladı, bağrına bastı.
Oğlusu dedi, babasının şahin, babasının yiğit, babasının yakışıklı oğlusu.
Süllü atları kırbaçladı, araba avludan çıktı gitti. Salman daha arkalarından orada durmuş kalmış bakıyordu. Kasabadan döndükten sonra Mustafa bir daha arabaya yaklaşmadı. Babası onu arabaya çağırdığında da bir yolunu bulup faytona binmiyordu. Mustafa bir şeylerden ürkmüş, bir şeylerden korkmuştu ya, kimseciklere, kendi kendine bile bu korkusunun sebebini söylemiyordu. Babası kimi zaman Salman'la birlikte bir hafta 10 gün, bazen de bir ay ortadan yitip gidiyordu. Kimi zaman ormana, kimi zaman Adana'ya, Mersin'e gittiklerini söylüyordu Zero. Onlar gittikleri yerden dönünceye kadar Mustafa'ya uyku dünek yoktu. Salman her gece babasını öldürüyor, hançerliyor, onu parça parça doğuruyordu. Kimi zaman da onu bir tahta eve kapatıyor, yapıya ateş veriyordu. Yapı yalımlar içinde çatırdarken içeriden babanın çığlıkları geliyordu. Ölüsünü kör kuyulara dağıtıyordu İsmail Ağa'nın Salman. Kör kuyunun ağzında binlerce yeşil sinek vızıldıyordu. Yeşile kesiyordu ortalık yer gök sinekten. Babası gittiği yerden sağ salim dönünce de o gelinceye kadar iğne ipliğe dönmüş çocuk sevincinden boğulurcasına babasına sarılıp gülüyordu. Ve bu gezilerden yüzü hep asık olan Salman değişmiş dönüyor, gülüyor, insanlarla konuşuyordu bile. Çok yaşlı komşu kadın topal atçaya da armağanlar getiriyor, onunla bir çitin dibine oturup belki bir gün sabahtan akşama kadar konuşuyorlardı. Ne konuşuyorlar onlar aralarında, herkes merak ediyor, kimse bir şey bilmiyordu. Aşağıdan Arabistan'dan akfistanlar giyinip başlarına damalı ageller kuşanmış, hepsi de uzun boylu Araplar geliyorlardı konağa ayda bir, iki ayda bir. İsmail Ağa bunlara çok saygı gösteriyordu. Bu adamlar yedeklerinde birer ikişer soylu atla getiriyorlardı. Mustafa'ya da oymalı, üstlerinde cerenler, iri katmer güller, turnalar işlenmiş sandıklar armağan ediyorlardı. Sandıkların içinden kimisinde hurmalar, kimisinde oyuncaklar, kimisinde ayakkabılar, giyitler çıkıyordu. Bir seferinde de bir büyüyecek sandıktan sırmalı bir maşla, işlemeli, göz kamaştıran bir agel, sapı altın işleme bir hançer, ucu sivri bir Arap ayakkabıyla bir küçücük tabanca çıkmıştı. Mustafa hemen maşlahı giyinmiş, ageli başına takmış, ayakkabıyı ayaklarına geçirmiş, hançeri tabancayı da tıpkı Araplar gibi beline sokup, köyün içinde bir sürede böyle, her şeyi unutup bir sevinç yelinde esmişti. Gene böyle bir gün Salman'la göz göze gelmişler, Mustafa sapsarı kesilmiş, sonra hemencecik de giyitlerini çıkarmış atmış, bir daha da yüzüne dönüp bakmamıştı. Araplar getirdikleri soylu atların birçoğunu İsmail Ağa'da bırakıp gidiyorlardı. Karşı köyden koca seyis de geliyordu konağa Araplar gelince. Koca Seyis, Süllü, İsmail Ağa gelen atları uzun uzun inceliyorlar, binip sürüyorlar, yem verip su içiriyorlar, sonra da beğendikleri atı ayrı bir ahıra alıyorlardı. Araplar paralarını alıp gidincedir ki İsmail Ağa satın aldığı yeni ata sırma işleme, bir cennet bahçesi gibi bir renk cümbüşünde şakıyan Türkmen'e yerini vuruyor, kılaptan işleme gümüş savatlı dizginini takıyor, ilk olaraktan ata Mustafa'yı bindiriyordu. Mustafa da faytona bindiği günlerin uçuran sevincinin sarhoşluğunu yeniden yaşayarak, Süllü'nün çektiği atın eğerinin kaşına sıkı sıkıya sarılarak, köyün içini bir tanrı oğlu gibi konurlanarak dolaşıyordu. Sonunda Mustafa bir gün birdenbire bu ata binmelerden de vazgeçti. Babası yeni alınan bir ata binmesi için ona ne kadar yalvardıysa da Mustafa bir daha bir ata yaklaşmadı. Mustafa'nın en büyük mutluluğu, her şeyden üstün sevinci babasıyla birlikte kale boynundaki kayalığın ardına, kekik kokusuna, karşıda geceleri bile görünen tan yerleri ışırken yıldız gibi yalp yalp eden Düldül Dağı'na, kimi zamanlar ovanın üstünden yükselerek, gökle toprak arasında uçarcana kıvrılarak akan ırmağa, kayalıklarda dönen kartallara, arılara, türkülere gittiği zamanlardı. Salman'ın karşıda bir put gibi durması bile onun mutluluğuna, sevincine, pek öyle doğrusunu söylemek gerekirse, gölge düşürmüyordu. İlk anlarda onun korkulu varlığı Mustafa'yı tedirgin etmiyor değildi. Ama sonraları kendi oyununa, sevincine, düşlerine, babasının türkülerine dalan çocuk her şeyi unutuyor, kendi dünyasında kendi sevincini alabildiğine yaşıyordu. Ah, Salman da gelmeseydi birlikte. Ama Salman da gelmese babasını öldürürlerdi onlar. Onlar kimdi? Bir türlü o adamları göz önüne getiremiyordu. O adamları Mustafa, o adamlar yerine gelip gelip gözlerinin önüne, işte şuraya Salman dikiliyordu. O adamların hepsi Salman gibiydi, tıpkı tıpkısına. Elleri, ayakları, gözleri, kulakları, giyitleri, tüfekleri, oturup türkü söylerken ırgalanışları, insana öldürür gibi bakışları hep Salman'a benziyordu. Zalım oğlu Halil de Salman'ın bir ikiziydi tıpkı. Mustafa onu hiç görmemişti ya, o da tıpkı Salman'a benziyordu. Salman babasını öteki Salmanlardan koruyordu da, onun için işte Mustafa bu Salman'ın ettiklerini babasına söylemiyordu. Yoksa Mustafa bu Salman'dan hiç korkmuyordu. Bazı günler bir bölük çocukla kale boynuna, kayalıklara çıkıyorlar. Korkmuyoruz, korkmuyoruz diye kayalara hep birden var güçleriyle bağırıyorlardı. Kendilerini dinleyerek, kayalıkları yankılandırarak. Sonra da gözlerini kirpiştirerek üstlerine üstlerine gelen yabanıl, keskin kayalıklara bakıyor. Çın çın öten ıssızlığın ortasında yapayalnız kalıyor. Korkmuyoruz, korkmuyoruz diye köye alıp yatırıyorlardı. Başlarında da Mustafa. Arada sıra kale boynuna çıkıp böyle bağırmayı, bağırdıktan sonra da arkalarına bakmadan soluk soluğa köye kaçmayı huy edinmişlerdi. Ve Salman çocuklara saldığı bu korkunun bilincindeydi. Bu da hoşuna gidiyordu. Fayton'un geldiğinin gecesi gene delikanlılar kör mezara saldırdılar. Gene sabahlara kadar höyü delik deşik edip mermer yazılı taşlar, burunları kırılmış mermer yontular buldular, yazılı taşları köye getirip alana attılar. Burnu kırık, kıvırcık saçlı yontuları da Çete Ali'ye sattılar 1,5 liraya. Ama hiç kimse İsmail Ağa gibi küpler dolusu altın bulamıyordu. Delikanlılar hayal kırıklığına uğradılar. Kör mezarın artık eski bir şehir yeri olduğunu biliyorlardı. Bunu onlara jandarma çavuşu söylemişti. Bir eski şehrin yalnız bir tek hazinesi olurdu. Onu da zaten İsmail Ağa çıkarmıştı. Ve işte böyle. Tekerleklerinin şınası da demir değil, lastikten. Geldiğinde de acından ölüyordu. Köylü olmasaydı, Mehmet Efendi olmasaydı, o İsmail, hem de Kürt İsmail, acından ölürdü burada. Çukurova'da. Ermeninin konağını, çiftliğini, bir memleket kadar çiftliğini neden istemedi? Söyleyin, neden? Kuş dedi. Neden kuş dedi Ermeni'ye? İnsan hiç kuş olur mu? Ermeni hiç kuş gibi uçabilir mi? Bir memleket kadar çiftliği almadı da sonra geldi buraya. Şu karşı dağdaki öteki Ermeni çiftliğini çil çil altınlar sayarak aldı. Neden ki dersin? İsmail Ağa da memleketindeyken bu kör mezar höyüğünü biliyordu. Onun bir arkadaşı vardı, adı Onnik. Onnik remilciydi. 7 kat göğün üstündekini, 7 kat yerin altındakini biliyordu. Bu kör mezardaki hazineyi ta oradan, Van Gölü'nden Onnik bulmuş, o da arkadaşı Kürt İsmail'e söylemişti.
Kürt İsmail de savaşı bahane etmiş, soluğu bu köyde almış, Memik Ağa'nın yanına kökçü girmiş, sonra da geceleri kardeşi Hasan, zalim oğlu Halil'le birlikte kök mezarı kazmaya, hazineyi bulmaya çıkmışlardı.
Hiç düşündünüz mü? Halil Memik Ağa'yı durup dururken neden öldürdü?
Ya neden öldürdü? Ekmeğini yediği adamı? Yanında 7 yıl çalıştığı insanı? İyiliğini gördüğü adamı? Ekmek yediği sofraya neden bıçak soktu zalim oğlu? Bir insan durup dururken varıp da 7 yıl kapısında ekmek yediği adamın 7'den 70'e kökünü keser mi? Beşikteki bebesini kurşunlar mı? Evini de kapısından ateşe verip içinde çoluk çocuğu atıyla itiyle yakar mı?
İsmail Ağa elinde onniğin verdiği eski haritalarla geldi. O yazıları şu yeryüzünde bir onnik okuyabiliyordu. O da bunu Kürt İsmail'e öğretmişti. Kürt İsmail de hiç Van'da durur mu? Ne işi var? Soluğu Çukurova'da almış. Almış, 1 yıl geceleri hiç uyumamış, aramış burasını, ay ışığında haritalara bakarak kör mezarı bulmuştu. Sonra ne yapsın, bütün parasını dağıtmış, o da sözüm ona kökçü olmuştu. Kökçü olunca da o ahmağı, zalim oğlunu bulmuş, hazine çıkınca da bundan Memik Ağa'nın haberi olmuş. Memik Ağa'nın haberi olunca da zalim oğluna, Kürt İsmail Memik Ağa'yı öldürtmüştü.
Şimdi Düldül Dağı'nın ardına, köyüne, hazineden aldığı altınlarla zalim oğlu bir konak yaptırmış.
Sırça bir konak.
Tıpkı Kürt İsmail'in yaptırdığı şu konak gibi.
Konağı daha da görkemli.
Daha da büyükmüş zalim oğlunun.
Zalim oğlu hazinenin çoğunu almış Memik Ağa'yı öldürmek için.
İsmail Ağa ne demiş? Varmış Memik Ağa'nın eline düşmüş. Ağa demiş, hazineyi biz bulduk, hiç olmazsa yarısı bizim olsun.
Olmaz, toprak benim toprağım.
Aa, ben o haritayı onnikten almasaydım bu hazine settin sana.
Olmaz.
Kıyamete kadar senin toprağının altında kalırdı. Haydi 1/3 bizim olsun.
Olmaz. Hazine benim hazinem.
1/4.
Olmaz.
Aa, sen bilirsin. Aa, kendi düşen ağlamaz.
Yoksa durup dururken varsın da zalim oğlu bu işi neden yapsın?
İşin içinde böyle bir hazine olmasa.
Varsın da ne demeye öldürsün fukara zalim oğlu Halil Memik Ağa'sını?
Arabistan'dan atlar geliyormuş zalim oğluna, soylu.
3 oğlu olmuş zalim oğlunun.
3'ünü de altın beşikle büyütmüş zalim oğlu.
Yere göğe koymuyormuş çocuklarını.
Evine Maraş valisi iniyormuş.
Bir de Ermeni çiftliği almış zalim oğlu. Maraş valisini de ortak etmiş.
Bir çiftlik daha alacak. Ona da Mustafa Kemal Paşa'yı ortak edecekmiş.
Bir fayton almış zalim oğlu. Tekerlekleri som altın.
Düldül gibi de kıratlar koşulu.
İsmail Ağa hazinenin yarısını alınca gitmiş, Arif Saim Bey'e hal keyfiyet böyleyken böyle bey demiş. Buyur işte hazine burada.
Dur demiş öteki, hemen bir çiftlik alalım bu paraya, sonra da gerisini saklayalım.
İsmail paraları götürünce ona Kürt'e tapınmış Arif Saim Bey. Doğru Mustafa Kemal Paşa'ya tel çekmiş, bizim böyle böyle bir adamımız var ki yerin altındaki bütün hazinelerin gizini o biliyor diye. Mustafa Kemal Paşa da çok sevinmiş, haber salmış Arif Saim'e. Ne kadar çiftlik bulursanız Çukurova'da, bana da kendinize de satın alın o paraylayın diye buyurmuş. Onnik remilini atmış, kulağını yere verip dinlemiş. Van Gölü'nün altından güm güm sesler geliyormuş. Kulak verip dinlemiş. Bu seslerin içinden bir ses duymuş. Bütün gölün altı az sonra çın çın ötüyormuş. Onnik öylece uykuya dalmış, kulağı yerde. Gözlerinin önünde sarı başaklı gün ışığı durmadan kıvılcımlanan bir ova geliyormuş. Ovada başaklar dalgalanıyormuş. Sonra eski şehirler çıkmış birer birer ortaya başakların altından, sonra şehirlerin hazineleri. Onnik uykudan uyanınca gel İsmail demiş. Sen benim canımı kurtardın. Ben de sana Çukurova'nın anahtarını veriyorum. Oranın bütün hazineleri senin olacak. İsmail buna inanmamış. Onnik dur öyleyse demiş. Daya kulağını yere, dinle uğultuları. Çın çın diye bir akan ses duyuncaya kadar dinle.
İsmail Ağa'dır, öyle yapmış.
Onnik'tir, çukurun bütün hazinelerini onun gözlerinin önüne sermiş.
Bu hazineyi 41 tane çıngıraklı anavarza yılanı bekler demiş.
Müşkül oradadır işte demiş.
İsmail Ağa'dır, sen korkma bundan sonra onnik kardeş demiş.
Ben o 41 bekçi çıngıraklı yılanı bir bir dondururum.
41 yılanın hepsi de yemyeşil, billur yeşili kesilerekten, hep bir ağızdan, bütün ovada duyulacak kadar hep bir ağızdan, yeri sarsarak öterlermiş, biri hazineye yaklaşacak olursa. Çıngıraklı yılanlara öteki şehirlerin bekçileri yılanlar da katılırmış. O sıralarda işte oba depreme uğramış gibi sarsılırmış.
Salman'ın anasını öldürmüş Kürt İsmail, canavar.
Kanını bir şişeye doldurmuş.
Anasının kanı dolu şişeyi Salman'ın eline vermiş.
O gece.
Kör mezarı kazacakları gece.
Zalimoğlu bir de Hasan, bir de Salman İsmail'in ardına takılmışlar.
Kör mezara gelmişler. Kazmayı hüya vurunca büyük, ardından da tekmil çukurova sallanmış. Çıngıraklı yılanlar da bir ağızdan çınlamaya başlamışlar.
Ay ışığı, yeryüzü, gökyüzü bir toz duman içinde kalmış.
Kürt İsmail, Salman diye bağırmış. Elindeki şeyi aç, içindeki kanı koşarak hüyün her yanına serp. Öyle de yapmış Salman. Ölmüş anasının kanını.
Ölmüş anasının kanını.
Birden her şey durmuş, dinginlemiş. Arı uçsa kanadının sesi duyulur. Başlamışlar kazmayı toprağa vurmaya. Onnik demiş ki İsmail'e, Kürt İsmail kardeşim demiş, bu yılanları susturmak için karı kanına gerek var. En iyi kan da şu senin karının kanı, çok da güzel bir kadın. Onu yolda Antep'in alt başında kesecek, kanını bir şişeye, şişeyi de oğlunun eline. Hazineyi buldun gitti. Sana bir kadın, işte bu zero yeter de artar bile.
Yoksa bin yıldır yerin altında yatan hazineyi ta Van Gölü'nden gelip bir Kürt burada bulabilir miydi?
Anasının öcünü İsmail'den alsın Salman, kana kan.
Ne bilsin sağ bir çocuk onun anasını İsmail öldürüp de kanını onun eline verdiğini?
Salman daha kendinin İsmail'in oğlu olduğunu bile bilmiyor. Gelirken yolda bulmuşlar da, çocuk can çekişiyormuş da, kurtarmışlarmış da, sen onu benim külahıma anlat.
Salman yutar mı bunları hiç?
Çocuklar her şeyi görür, her şeyi bilirler onlar. Çocuklar cin gibidirler.
Şu çocuğun çektiğine bakın hele. Bir de canını verecek Kürt İsmail'e. Orada gece gündüz taş olup bekliyor. Anasının kanlısını, kendisini oğulluktan atmışı.
Allah kimseyi Salman gibi etmesin.
En soğuk gecelerde, yağmurda kıyamette, gözünü bile kırpmadan, orada nar ağacının yanında taş gibi kesilerek, bir sinek bile yaklaştırmadan eve.
Salman Allah'a tapmıyor.
Bakın hele şu tersliğe.
Salman Kürt İsmail'e tapıyor.
Onun Allah'ı kitabı yok.
Baba derken ağzından 100.000 baba çıkıyor. Şöyle bir bakıyor ona, Allah'a bakar gibi.
Anasının kanlısına. Ne ters zaman, ne ters bir dünya.
Salman bir bilse onun anasını öldürdüğünü.
Biliyor.
Salman bir bilse onu ormanda bir çalının altında bulmadıklarını.
Kürt İsmail'in özbeöz oğlu olduğunu.
Salman biliyor.
Salman bir bilse. Ah, bir bilse Salman.